Dördüncü gün sona erdi. Çalışmak için 6 gününüz daha var. Dördüncü gün gerçekten çok önemli bir gün. Vipassana meditasyonunu yapmaya asıl bugün başladınız. Önceki 3 gün sadece Vipassana'ya, Panya alanına giriş yapmak için hazırlıklar yapıyordunuz. Kalan 6 gün çok önemli. Çünkü ciddi bir şekilde ve gayretle çalışarak teknikte yetkinleşeceksiniz. Bu tekniğin kendisine has bir özelliği var. Başka birçok meditasyon tekniği var. Ama bu teknik içlerinde benzersiz. Kişi bir şey üzerinde, yazılı bir metin parçası ya da bilgi birinin bir sözü üzerinde derin düşüncelere dalarak meditasyon yapmaya başlayabilir. Uzun uzun düşünürsünüz. Zihniniz yoğunlaşır. Güzel. İşe yarar. Ya da zihninizde bir ismi, bir sözcüğü sürekli tekrarlamaya başlarsınız. Zihniniz yoğunlaşır. Ya da bir tanrının veya tanrıçanın, aziz bir kişinin hayali bir formu veya şeklini canlandırmaya başlarsınız. Ve bu formu ya da şekli sürekli hayal eder, hayal edersiniz. Zihniniz yoğunlaşır. Güzel, işe yarar. Yoğunlaşmanın motivasyonu kötü olmadığı sürece, zihniniz yoğunlaştığında zihnin yüzeysel seviyesinde bir değişimin başladığını fark edeceksiniz. Ama değişim yalnızca zihnin yüzeysel seviyesindedir. Çok derin samadilerde bu yoğunlaşma zihne bir miktar girer ama zihnin derinliklerine erişemez. Meditasyon yaptığınızda zihinde sözelleştirme ya da zihinde canlandırma yapar veya hayal etmeyi kullanırsanız, Batı psikolojisinin bilinçli zihin diye adlandırdığı zihnin yüzeysel seviyesinde çalışmış olursunuz. Zihnin derinliklerine dokunmaz. Bütün sorunlarımız kök seviyede, zihnin derinliklerinde yatar. Bütün kirliliklerimizin kökleri içeride, derinlerdedir. Burası bir ambardır ve çok verimlidir. Dallarının ucundan bir takım kirlilikleri kesip atabilirsiniz. Hatta gövdesinden bir takım kirlilikleri kesip atabilirsiniz. Ama kökleri orada kalır. Kök orada olduğu sürece yeniden filiz verir. Yeniden filizlenecektir ve yeniden büyüyecektir. Bu kirlilikten özgürleşemezsiniz. İşte bu Gotama'nın aydınlanmasıydı. Kişi kirliliklerinin kökünü çıkarıp atmadıkça, onları tamamen çıkarıp atmadıkça özgürleşemeyeceğini fark ettiği için aydınlandı, bu da oldu. Bunları çıkarmanın bir yolunu buldu. Bunun üzerine çalıştı, özgürleşti. Ve sonra sonsuz bir şefkat, sevgi ve iyi niyetle bunu yaymaya başladı. Aynı tekniğe sahip olduğumuz için şanslıyız. Bugün birçoğunuz Vipassana yolunda ilk adımlarınızı attınız. Birçoğunuz ilk kez Dhamma nehrine, gerçeklik nehrine ilk dalışınızı yaptınız. Yoksa doğduğunuzdan beri gözlerinizi açar açmaz hep dışarıdaki şeyleri seyretmeye başlamıştınız. Her zaman dışarıdaki nesneler size baskın gelmiştir. İçinizde olan biteni bilmekle hiç ilgilenmediniz. Kapalı gözlerle meditasyon yapmaya çalıştığınızda bile bu dışarıdaki objelerle, okuduğunuz, gördüğünüz, duyduğunuz şeylerle çalıştınız. Bütün bunların üzerinde düşüncelere daldınız. Gerçeği olduğu gibi gözlemlemeyi hiç denemediniz. Beden çerçevesi içindeki gerçek olduğu haliyle sürekli değişiyor. Dikkatinizi sabit tutabileceğiniz hiçbir durağan nesne yok. Her şeyin değişiyor olduğunu bilmek çok yararlı. Şimdi beden çerçevesi içinde bunun farkında oluyorsunuz. Bu, Buda'nın o zamanların dilinde Nichang Kayagata Sati dediği şey. Sati, farkındalık. Farkındalığınız Nichang olmalı. Yani her zaman. Ve Kayagata, beden çerçevesi içinde. Dikkatinizi beden çerçevesi içinde kendini an be an, her an gösteren gerçeklikte nasıl tutacağınızı öğrenmeye başladınız. Daha sonra teknikte ilerledikçe, teknikte daha da yetkinleştikçe, o zaman günlük hayatınızda da ne yaparsanız yapın, içinizdeki gerçeklikle olan bağınızı kaybetmeyeceksiniz. Ve zihninizin çok dengeli kaldığını fark edeceksiniz. Her durumda çok dengeli kalır. Şimdi bu aşamada, deneyimsel seviyede beden çerçevesi içindeki gerçekliğin nasıl farkında olacağınızı öğrenmeniz gerek. Buda'nın dilinde, Hindistan'da o zamanlar konuşulan dilde Vedana sözcüğü kullanılıyordu. Vedana, deneyim demek. Bir his, bir duyum. Sadece düşünmüyorsunuz. Sadece canlandırmıyor, sadece akıl yürütmüyorsunuz. Gerçekten deneyimliyorsunuz. Gerçekten duyumları hissediyorsunuz. İşte bu Vedana. Yapmaya başladığınız şey de bu. Baştan ayaklara, baştan ayaklara gerçeği hissediyorsunuz. Bu temel kaybedilmemeli. Beden çerçevesi içinde bu hislerin farkındalığını sürdürmeniz gerek. Daha ilk adımı attınız. Teknikle ilgili öğrencilerin aklına hep takılan bazı sorular vardır. Sizin de aklınızda bu sorular olabilir. Şimdi onlarla ilgilenelim. Sürekli akla gelen sorulardan biri şudur. Neden dikkatimi baştan ayaklara yönlendirmeliyim? Dikkatim hareketsizken bile vücudumun her yerinde bir şeyler hissedebilirim. Neden dikkatimi hareket ettireyim? Seçimsiz, çabasız bir gözlemleme olduğu söyleniyor. Şeylerin olmasına izin vererek gözlemliyorum. O zaman bu dikkatimi hareket ettirme çabasını niye yapıyorum? Güzel bir soru. Ama neden dikkatinizi hareket ettirmeniz gerektiğini anlayın. Bu belirli bir geleneği takip etmek için değil. Bunun bir amacı var. Eğer hareket etmezseniz, bir yerde çok güçlü, yoğun bir duyum hissettiğinizde dikkatiniz oraya gidecektir. Başka bir yerde aniden başka bir şey başlayacak ve dikkatiniz oraya gidecektir. Kaba, yoğun, katı duyumları hissederek parça parça ilerleyeceksiniz. Birçok bölge dışarıda kalmış olacak. O bölgeleri hiç hissetmeyeceksiniz. Onları hiç gözlemlemeyeceksiniz. Ve bu bölgelerde hakim olan ince, hassas, kolay fark edilmeyen duyumları kaçırmış olacaksınız. Zihniniz çok kaba kalacak. Zihniniz yalnızca kaba duyumları hissedebilecek. Sürekli yoğun duyumlarla çalıştığınız için zihninizi vücudunuzun diğer kısımlarında var olan daha ince, daha narin duyumları hissetmek için eğitemeyeceksiniz. Dikkati hareket ettirmek çok önemli. Bir başka nedeni de, siz bu yolda ilerledikçe bazı önemli aşamalar vardır ve kişi bunlardan geçmek zorundadır. Bunlardan biri, çok önemli olanı, bedeninizin her yerinde duyumları hissedeceğiniz bir aşamaya ulaşmanız gerek. Vücudunuzun her yerinde bir duyum vardır. Vücudunuzun her bir parçasında her an bir duyum vardır. Yaşam olduğu sürece yaşamın olduğu her yerde bir duyum vardır. Siz zihninizin hassaslığını, zihninizin keskinliğini geliştirmek zorundasınız. Eğer bu yoksa her yerde duyumları hissedemeyeceksiniz. Bu önemli aşamayı kaçıracaksınız. Bu yüzden dikkatinizi sürekli hareket ettirmelisiniz. Sonra şöyle bir soru gelir. Hareket ettirmemiz gerekiyorsa tamam, hareket ettiririz. Peki neden bir sırayla gidiyoruz ve neden belli bir sırayla gidiyoruz? İlle de bu sırayla gitmek şart değil. Eğer bu sıra size uymuyorsa, başka bir sıra size uyuyorsa devam edin. Herhangi bir sırayı izleyebilirsiniz ama bu sırayı koruyun. Çünkü eğer belli bir sırayla gitmezseniz, bazı kısımları kaçırmış olabileceğinizi bilemeyeceksiniz. Ve dediğim gibi, vücudunuzun herhangi bir kısmını dışarıda bırakmanızı istemeyiz. Belli bir sırayla ilerleyin. Bu çok önemli. Bir başka soru da, belli bir sırayla giderken, belli bir yere geldiğimde, birden daha önce geçtiğim bölgede yoğun bir duyum başlıyor. Ya da daha gelmediğim bir yerde bir duyum hissediyorum. Sırayı atlayıp oraya gideyim mi? Yok, hayır. Bunu sakın yapmayın. O zaman yine yoğun bir duyumdan diğer bir yoğun duyuma gider, sıranın dışına çıkıp vücudun bir bölgesinden bir diğer bölgesine gidiyor olacaksınız. Vücudun birçok bölgesini kaçırıyor olacaksınız. Daha ince duyumları kaçırıyor olacaksınız. Zihninizi tekniğin çok önemli kısmı olan çok ince, narin duyumları hissetmek için eğitemeyeceksiniz. Rastgele sırayla çalışan, kaba duyumları gözlemleyen, yıllarca kaba duyumları gözlemleyen insanlar gördüm. Yıllar süren çalışmalardan sonra her tür duyumu, özellikle de bu daha ince duyumları, daha hassas gerçekliği hissedebilecek aşamaya ulaşmadılar. Bütün fiziksel yapı çok küçük atom altı parçacıklardan, kalapalardan oluşur. Bu parçacıklar birer dalgacıktan başka bir şey değildir. Bütün fiziksel yapı bu dalgacıklardan, titreşimlerden oluşur. Maddesel dünyada katılık yoktur. Her şey dalgacıktır. Bugünün bilim adamı öyle söylüyor. Modern bilim öyle söylüyor. Buda da aynı şeyi söylüyordu. Yanma ve titreşim var. Bütün evren yanma ve titreşim. Buda bunu deneyimliyor ve deneyimlerini sözcüklere döküyor. Bilim adamı bunu akılsal seviyede anlar. Biz modern bilime ve bilim adamlarına karşı değiliz. Onlar insanlığa hizmette üzerlerine düşeni yaptılar. Ama doğanın kanununu daha derin seviyede anlamak istiyorsanız, doğanın kanununu doğrudan deneyimlemelisiniz. Ve bu da ancak beden çerçevesi içinde olan biteni tamamıyla hissettiğinizde yapılabilir. Yalnızca kaba ve yoğun duyumlarla çalışarak doğa kanununu daha derin seviyede anlayamazsınız. İşte bu yüzden dikkatinizi belli bir sıraya göre hareket ettirmeniz şart. Daha önce geçtiğiniz bir yerde yoğun bir his duymaya başladınız. Zihninizin bir kısmı bunu fark ediyor olacak. Ama yine de dikkatinizi gezdirmeye devam edin. Bir dahaki sefer bölgeye geldiğinizde hala oradaysa gözlemleyin. Gitmişse gitmiştir. Sırayla devam edin. Sırayla. Sürekli sorulan bir başka soru da şudur. Baştan ayaklara gitmek ne kadar zaman almalı? Bunun için belirlenmiş bir süre yok. Bu orta yol. Şu aşamada ne bir nefeste baştan ayaklara gidecek kadar hızlı gitmeli, ne de nokta nokta ilerlemelisiniz. Hızlı giderseniz birçok şeyi kaçıracaksınız. Çok yavaş giderseniz de saatler alır. Zihniniz sıkılacak, çalışamayacak. Öyleyse bir tur için yaklaşık 10 dakika yeterince iyi. Ya da belki biraz daha uzun, fark etmez. Bir başka soru, bir kere de ne kadarlık bir alan? Başlangıçta çalışmaya başlarken 5-6 santim, 5-6 santim, 5-6 santim iyi. Ama bazen zihniniz çok kördür. Ya da bazen çok keskindir ve bazen körelir. Ve o zaman hiçbir şey hissedemezsiniz. Zihin çok kabadır. Duyumlar çok incedir, onları hissedemezsiniz. Bu durumda büyük bir bölgeyi alın, bu bütün kafa, yüzün tamamı, göğüs, karın. Ve büyük bölgeleri alarak ilerleyin. Bir yerde bir duyum hissediyorsunuz, güzel. Devam edin. İlerlemeye devam edin. İlerleyin, ilerleyin. Yavaşça göreceksiniz ki her yerde duyumları hissediyorsunuz. Her yerde duyumları hissettiğiniz bir aşamaya ulaşacaksınız. En küçük noktada bile duyum hissedeceksiniz. Sabırla çalışmanız gerek. Büyük bir sabırla çalışmaya devam edin. Sürekli gelen bir başka soru, duyumları yalnızca bedenimizin dış yüzeyinde mi hissetmeliyiz, yoksa içinde de hissetmeli miyiz? Şu aşamada bu teknikle çalışmaya yeni başladınız. Önce dış yüzeyde çalışmanız daha iyi. Bu 10 günde birçoğunuz daha içerilere girecek, nüfuz edecek aşamaya gelebilir. Her yerde duyumları hissedeceksiniz. İçeride, dışarıda. İçeride, dışarıda. Ama şimdi değil. Zihniniz önce yüzeysel seviyedeki gerçeği hissedecek kadar güçlü, keskin hale gelsin. Tabii bazı durumlarda bu çok doğal olarak gerçekleşir. Bazen bir öğrenci gelip içeride de bir şeyler hissettiğini söyler. Bunda yanlış bir şey yok. Doğal olarak oluyorsa olur. Ama şu aşamada bedeninizin yüzeyinde çalışacaksınız. Bir nokta çok açık olmalı. Nedir bu duyum? Duyum sözcüğü zihninizde açık değilse sadece başka bir şey arıyor olabilirsiniz ve kafanız karışabilir. Çok basit. Anlayın bunu. Sürekli tekrarlıyorum. Fiziksel düzeyde hissettiğiniz her şey duyumdur. Vücudunuzda ne hissediyorsanız o bir duyumdur. Diyelim sıcaklık hissediyorsunuz. Sıcaklık bir duyumdur. Terleme hissediyorsunuz. Terleme bir duyumdur. Çarpıntı hissediyorsunuz. Titreme, karıncalanma, ağırlık, uyuşma hissediyorsunuz. Fiziksel düzeyde hissettiğiniz her şey bir duyumdur. Bazen bir zorluk gelir. Tekrarlanan tüm bu açıklamalara rağmen kişi bunun ne olduğunu anlamak istemez. Bir şey arar durur. Çoğu zaman, "Hayır, ben hiçbir duyum hissetmiyorum." diyen öğrencilerle karşılaşırız. Yarınki gibi asistan öğretmeniniz size soracak. "Herhangi bir duyum hissediyor musunuz?" İçinizden biri, "Hayır, hiç duyum yok. Hiç duyum yok." diyebilir. Sonra ikinci soruyu soracak. "Oturuşunuzu değiştirmeden bir saat oturabildiniz mi?" "Oo, hayır, birçok kez oturuşumu değiştirmek zorunda kaldım." "Neden?" "Çok şiddetli ağrılarım vardı." "Çok şiddetli ağrılar var ama duyum yok." "Ağrıdan daha yoğun bir duyum olamaz." Ama öğrenci yine de "duyum yok" diyor. Çünkü bir şey arıyor. Özel bir şey arıyor. Mutluluktan uçuracak bir duyum, bir kendinden geçme, vecd hali arıyor. "Oh, harika. İşte bu mutluluğu deneyimlemek için meditasyona geldim. Bu ağrı da ne? Buraya bu ağrıyı mı gözlemlemeye geldim? Ağrı için gelmedim. Ağrı hayatımda zaten vardı. Niye ağrı çekmeye buraya geleyim ki?" Bir şey arıyorsunuz. Çok zor. Anapana sırasında bile olur. İkinci günde, üçüncü günde size "bu bölgede bir şey hissediyor musunuz?" diye sorulduğunda kimisi burnunu kaşıyarak "yo, hiçbir şey hissetmiyorum" der. "Peki bu ne?" "Hiç, sadece burası kaşınıyor." Kaşınma bu kişiye göre bir his değil. Bir şey arıyor. Bir keresinde biri gelip "o Goenkacı, söylediğin her şeyi hissediyorum. Ağrı, basınç, ağırlık, terleme, çarpıntı, her şey. Ama hiç duyum yok." "Duyum yok?" "Çünkü bütün bunlar ona göre duyum değil. Özel bir şey arıyor." Bir arkadaşımın durumu gelir hep aklıma. Yıllar önce ilk kez bu kursa geldiğimde başlangıçta çok zordu. İkinci gün kurstan ayrılmak üzere hazırlandım. "Bu bana göre değil. Ben her türlü hilenin döndüğü iş dünyasından geliyorum. Bu teknik öğretmen, profesör gibi sade iyi insanlara göre. Ben bunu yapamam." dedim. Hem ayrıca benim geleneğim, kültürüm de tamamen farklıydı. "Bu insanlar ne yapıyorlar böyle? Tanrı nerede?" "Burada Tanrı'ya yer yok. Zavallı Tanrı gitti. Ya ruh? Ruh da yok. Bunlar neden bahsediyorlar? Ne biçim meditasyon bu böyle?" Bütün bu düşünceler aklıma geliyordu. Özel bir şey arıyordum. İkinci gün kaçmak istedim. Yanımdaki meditasyoncuya çok minnettarım. Çok iyiydi. "Sadece bir gün daha kal. Bu bölgede duyumlar hissediyorsun. Harika," dedi. İlk gün burun delikleri bölgesinde duyumlar hissetmiştim. "Sadece gözlemle. Öğretmenin senden istediği bu. Devam et." Kaldım. Çok minnettarım. Aksi halde hayatımdaki bu harika şeyi kaçıracaktım. Ve kurs bittiğinde kurstan gerçekten bir şeyler kazananlar dayanamaz, başkalarına anlatmak isterler. "Oh, harika." Arkadaşlarına, ailelerine anlatırlar. "Ne olur siz de gidin ve görün. Çok güzel. Siz de deneyin. Çok güzel. Bana çok iyi geldi. Sizin için de çok iyi olacak." Birçok kişi kurslara katılmaya başladı. Bir arkadaşım vardı. Çok zengin bir sanayici, bir iş adamı. Çok zengin bir sanayici, iş adamı demek çok mutsuz bir insan. Çok mutsuz bir insan demek için yeterli. ticaret yapmakta, sanayici olmakta bir sorun olduğundan değil. Ama yapılış yolu. Eğer para kazanma hırsına, hengamesine düşerseniz, bu çılgınlık büyük mutsuzluktur. Aynı yollardan ben de geçtiğim için mutsuzluğun ne olduğunu bilirim. Ben mutsuzluğumdan kurtuluyordum. Arkadaşıma da söyledim. Sen de dene. Kabul etmedi. Hayır, sen migrenin olduğu için gittin. Benim migrenim yok, ben niye gideyim? Benden daha fazla migreni vardı, biliyordum. Ama gitmedi. Onu ikna etmem 1,5 yıl aldı. Bir dene, sadece bir dene. Ve geldi. 2-3 gün bir şekilde çalıştı. 4. gün Vipassana verildi. 5. gün öğretmen aramızda dolaşmaya başladı. İdeal bir meditasyon merkezinde her meditasyoncuya ait küçük hücreler bulunur. İşte orada da böyle hücreler vardı ve hoca her birine girer, öğrencilere tavsiyelerde bulunurdu. Birmancayı iyi anlayamayan Hintliler için öğretmen beni çevirmen olarak yanına alırdı. Böylece bu arkadaşımın hücresine gittik. Öğretmen kapıyı çaldı, arkadaşım açtı. İlk soru şuydu: hangi duyumları hissettin? Arkadaşım, hiçbir duyum yok dedi. Hiç? Ama gömleğini, atletini çıkardığını, pantolonunun paçalarını kıvırdığını görüyorduk. Terliyordu. Bayağı terliyorsun. Evet, bu küçük hücre çok sıcak, çok terledim. Oo, sıcağı hissediyorsun. O zaman sıcağı gözlemle. Terlemeyi gözlemle. Bir bana, bir öğretmene baktı. Şaka yapıyormuşuz gibi. Sıcağı gözlemlemek mi? Buraya sıcağı terlemeyi gözlemlemeye mi geldim? Sen neden bahsediyorsun? Şöyle cevap verdik. Bak, teknik işte bu. Gözlemlemek zorundasın. Şimdiye kadar bu duyumlara tepki veriyordun. Şimdi onları gözlemlemeyi öğreniyorsun. Dinlemedi. Buraya geldim. Bana ruhu, Tanrı'yı gösterseniz o zaman bir anlamı olurdu. Hatta Buda'ya tanıklık etsem, ne de olsa onu Yüce Tanrı'nın enkarnasyonu olarak kabul ederiz. O zaman bir anlamı olur. Yoksa ne anlamı var? Sıcağı gözlemlemenin amacı ne? Her gün açıklamaya çalıştık. Her gün sorduk. Herhangi bir duyum hissediyor musun? Cevabı hep aynıydı. Özel bir şey yok. Özel bir şey yok. Özel bir şey arıyordu. Çok üzgündüm. Büyük zorluklarla buraya gelmişti ve 10 gün boyunca özel bir şey arayıp duruyordu. Özel hiçbir şey olmadı. Doğa kendisini gösteriyordu. Vücudun doğası kendisini gösteriyordu. Gerçeklik kendisini gösteriyordu. Dhamma kendisini gösteriyordu ve o bunu kaçırıyordu. Hayır, istemiyorum. Ben özel bir şey istiyorum. Özel bir şey istiyorum. Bir yıl sonra oraya gelen bir sürü insan gördü ve oraya giden herkes gülümseyerek ayrılıyordu. Faydasını görüyorlardı. Kendisini çok kötü hissetti. Bir şeyler kaçırdığını anlamıştı ve bizi sıkıştırmaya başladı. Bir şans daha. Lütfen bana bir şans daha verin. Öğretmen beni almayacak ama ne olur beni öner. Şimdi eğer sıcağı gözlemle derseniz sadece sıcağı gözlemleyeceğim, başka bir şey değil. Eğer terleme derseniz yalnızca terlemeyi gözlemleyeceğim, başka bir şey değil. Ve evet, geldi. Uygun bir şekilde çalıştı ve Vipassana'da çok ilerledi. İşte böyle özel şeyler aradığınız sürece Vipassana yapıyor olmazsınız. Vipassana yatağı Buddha'dır. Şu anda ne olmuşsa o şu anın gerçekliği, aynen olduğu gibi. Olduğu gibi. Olmasını istediğiniz gibi değil. Bu anlaşılırsa ilerlersiniz, ilerlersiniz. Hiçbir sorun olmayacaktır. Ama kendisini gösteren gerçeği sürekli görmezden gelir, orada olmayan bir şey ararsanız, o zaman Vipassana yapıyor olmazsınız. İşte bunu hep aklınızda tutun. Vücudunuzda fiziksel seviyede hissettiğiniz ne varsa o bir duyumdur. Hoş ya da değil, yoğun ya da zayıf, ne varsa siz sadece gözlemleyin. Yalnızca gözlemleyin. Gözlemleyin. Siz üzerinize düşeni yaptınız. Şimdi gerisini Dhamma'ya bırakın. Gerisini doğaya bırakın. Siz üzerinize düşeni yaptınız. Sonuç gelmeye başlayacaktır. Baştan ayaklara doğru ilerliyorsunuz. hiçbir duyum hissetmediğiniz bir aşamaya gelebilirsiniz. Bazı bölgelerde hiçbir duyum yoktur. Size göre kör, boş bir alandır. Gerçekte kör alan, boş alan diye bir şey yoktur. Duyumlar her yerde vardır. Zihniniz çok kaba ve o bölgede hüküm süren duyum çok ince olduğundan zihniniz onu hissedemez. Siz duyum yok diyorsunuz. Pekala, duyum yok. Bu yaşanan şu anın gerçekliğidir. Duyum yok. Orada kalın. Sakin, sessiz, dikkatle ve dengelilikle orada kalın. Çok önemli. Dengelilikle. Eğer dengeli değilseniz tekniğin size hiçbir yararı olmayacak. Diyelim hiçbir duyumun olmadığı kör bir bölgeyle karşılaşıyorsunuz. Orada bir dakika kadar kalırsanız, bu kez o bir duyum olsun, bir duyum istiyorum diye şiddetle arzulamaya başlarsınız. Bir dakika kalırsanız ve hiçbir duyum yoksa, yine bir sonraki turda yine hiçbir duyum yoksa, yine bir duyum istiyorum. Bak 5 kere oldu hiç duyum yok. 10 kere oldu hiç duyum yok. Şiddetle arzuluyorsunuz. Şiddetle arzuluyorsunuz. Şiddetle arzuluyorsunuz. Ne zaman bir şeyi şiddetle arzulamaya başlarsanız zihninizin dengesini kaybedersiniz. Zihniniz dengesini kaybedince kabalaşır, ince duyumları hissedemez. Öyleyse dengeliliği koruyun. Şiddetle arzulamasanız da bir şeyi şiddetle istemiyor olabilirsiniz. Bak bu kör bölgeler hala gitmedi. 1 tur geçmedi. 5 tur geçmedi. Bu bölgedeki körlüğe karşı şiddetli bir itme, şiddetli bir reddetme duygusuna sahipsiniz. Ve yine zihninizin dengesini kaybedersiniz. Dengeli kalın. Gerçeği sadece olduğu gibi kabul edin. Bu şu anda bu bölgede hiçbir şey deneyimlemediğim bir an. Ben görevimi yaptım. Duyum var ya da yok. Göreyim bakayım ne oluyor. Eğer vücudun örtülü bir bölgesi ise giysinin dokunuşunu hissetmeye çalışın. Çok yüzeysel olmasına rağmen bu da bir duyumdur. Fark etmez. Giysinin dokunuşunu hissedin ve ilerleyin. Eğer vücudun örtülü bir bölgesi değilse o zaman atmosferin dokunuşunu hissetmeye çalışın. Bu çok yüzeyseldir. Yine de atmosferin dokunuşunu hissedin ve ilerleyin. Bu şekilde çalışmaya devam edin. Sabırla, sabırla. Yakında vücudun her yerinde duyumlar hissetmeye başlayacağınız aşamaya ulaşacaksınız. Bu tekniğin 2 yönü var. Biri, zihninizin her yerde farklı duyumları hissedebilme yetisini ve hassaslığını geliştirmek. İkincisi, bu duyumları tarafsızca, objektif olarak nasıl gözlemleyeceğinizi öğrenmek. Tepki vermemeye çalışın. Bu tekniği zihninizin davranış kalıbını en derin seviyede değiştirmek için öğreniyorsunuz. Bilinçaltı diye adlandırılan zihnin en derin seviyesi aslında bilinçsiz değildir. Her an gece gündüz vücuttaki duyumları hissediyor, deneyimliyor. Her çeşit duyumu an be an ne ortaya çıkıyorsa sürekli hisseder ve onlara tepki verir durur. Eğer duyum hoşsa onu şiddetle arzulayarak, ona sımsıkı tutunarak tepki verecektir. Eğer duyum hoş değilse bu kez şiddetle iterek nefretle tepki verecektir. İşte bu derinlerde bilinçaltının davranış kalıbıdır. Her zaman şiddetle arzulayarak nefret ederek, şiddetle arzulayarak nefret ederek, şiddetle arzulayarak nefret ederek. Bu davranış kalıbını değiştirmek için bu davranış kalıbının hakim olduğu aşamaya ulaşmanız gerek. Yani duyumları hissettiğiniz zihnin en derin seviyesine. Hiçbir şeyi şiddetle arzulamayın. Hiçbir şeyden nefret etmeyin. Yalnızca gözlemleyin. Ve anlayın. Bak, değişiyor, değişiyor, değişiyor. Bunun üzerine çalışmaya devam ettikçe, doğanın gerçeklikleri gittikçe daha da anlaşılır olacak. Doğa kanunu kendisini göstermeye başlayacak. Bu kanun her yerde kanundur. Dışarıda, içeride. Bütün evren canlı cansız aynı kanunla yönetilir. Dışarıda gerçekleşen şeylere baktığınızda bu kanunu akılsal seviyede anlayabilirsiniz. Ama deneyimleyemezsiniz. Ancak şeyleri beden çerçevesi içinde hissettiğinizde deneyimleyebilirsiniz. O zaman bu kanunu deneyimlersiniz ve o zaman bu çok açık olur. Hiçbir karışıklık, hiçbir şüphe olamaz. Gotama Buda'nın da yaptığı buydu. Kraliyet ailesinde bir prens olarak doğmasına rağmen, gariptir, prens kraliyet sarayında doğmamıştı. Bir ağacın altında, açık havada doğdu. 5-6 yaşlarında bir ağacın altında otururdu. Meditasyon yapmaya, nefesi gözlemlemeye, ve çok derin samadilere, derin yoğunlaşmalı samadilere dalmaya başlardı. Onun bu ilk meditasyon ve derin yoğunlaşmalı samadhi çalışmaları açık havada bir ağacın altında olmuştu. 35 yaşında da gitti, yine bir ağacın altında özgürleşti. Sonra büyük bir şefkatle bu harikulade tekniği başkalarına yaymaya başladı ve Dhamma çarkını döndürmeye başladı. Verdiği ilk ders yine bir ağacın altında açık havadaydı. Ve 80 yaşında vefat ettiğinde açık havada bir ağacın altındaydı. Hayatındaki bütün önemli olaylar bir ağacın altında açık havada gerçekleşmişti. Doğayı en ince ayrıntısına kadar incelemişti. Ama doğayı en ince ayrıntısına kadar dışarıda incelemek insanı Buda aydınlanmış kişi yapamaz. Doğayı deneyimsel seviyede içinde çalışmış olmak onu Buda yapmıştı. Onun öğrettiği şey de buydu. Nicchang Kayagata Sati. Her zaman beden çerçevesi içindeki gerçekliğin farkında olmalısınız. Vipassana bu. Bunu uyguladığınızda bütün kanun deneyimsel seviyede sizin için çok açık, çok anlaşılır olur. Bir Vipassana öğrencisi için çok açık olan bir şey değişimdir. Değişim. Her an beden çerçevesi içindeki bir değişim yerini bir diğer değişime bırakır. Bunu deneyimliyorsunuz. Dışarıda da aynı kanun geçerlidir. Değişim, değişim, sürekli bir değişim. Sanki her şey bir erime kabının içindeymiş gibi sürekli değişim. Her şey bir erime kabının içinde. Hiçbir şey artık değişimin kalmadığı nihai bir ürün olarak çıkmaz. Canlı ya da cansız her şey değişiyor, değişiyor, değişiyor bir akış içinde. Bu gerçeklik beden çerçevesi içindeki deneyimle gelir. Bir başka gerçeklik, her ne oluyorsa tesadüfen olmuyor. Gerçekleşen her şeyin bir nedeni var. Bir ya da birden fazla nedenin etkisiyle oluşan bir sonucu vardır. Neden sonuç, neden sonuç ve bu sonuç bir başka şeyin nedeni olur. Sonuç neden, neden sonuç, sonuç neden. İşte bütün evren bu şekilde döner durur. Neden sonuç, sonuç neden, neden sonuç. Bu deneyimsel seviyede çok anlaşılır hale gelecek. Size açık gelecek bir başka gerçeklik, neden nasılsa sonuç da öyle olacaktır. Neden nasılsa sonuç da öyle olacaktır. Tohum nasılsa meyvesi de öyle olur. Dışarıda bitki dünyasında da aynı şeyi görürüz. İçeride de kişi aynı yasayı deneyimlemeye başlar. Dış dünyada iki tane tohum ekiyorum. Biri şeker kamışı, diğeri tropik bölgelerde yetişen çok acı bir ağaç, nim ağacı. Aynı besini alırlar. Aynı toprak, aynı su, aynı hava, aynı güneş. Filizlendiler, büyümeye başladılar. Ne oldu bu şeker kamışına? Her lifi çok tatlı, çok tatlı. Ama bu nim ağacı, her lifi çok acı, çok acı. Doğa neden birine çok iyi davranıyor da diğerine bu kadar zalim? Ya da diyebilirsiniz ki, Yüce Tanrı neden birine çok iyi davranıyor da diğerine bu kadar zalim? Kimse çok iyi ya da zalim değil, hayır. Bu sadece belli bir doğa kanunu. Doğa sadece besini verir ve tohumun kendisine has özelliklerini göstermesine yardım eder. Şeker kamışının özelliği tatlılıktır, tatlı olmasıdır. Ve bu özellik kendisini her lifte gösterir. Nim ağacının özelliği ise acılıktır. Acılık her lifte kendisini gösterir. İşte bu doğa kanunu, doğa kanunu. Büyük bir nim ağacı büyümüş. Gidiyorum, 3 kere eğiliyorum, 108 kere etrafında dönüyorum. Sonra çiçekler, tütsüler, tatlılar sunuyorum. Sonra da yaşlı gözlerle dua etmeye başlıyorum. O nim tanrısı, ne olur bana tatlı mango meyveleri ver. Ben tatlı mango istiyorum. Ne olur bana mango ver. Bütün bir yıl, bütün bir ömür ağlayıp durursunuz. Hiçbir şey olmaz. Yalnızca acı nim alırsınız. Tatlı mango alamazsınız. Eğer gerçekten tatlı mangolardan istiyorsanız, tohum ekerken çok dikkatli olmalısınız. Tatlı mango tohumu ekerseniz, tatlı mangodan başka bir şey almazsınız. Sorunumuz tohum ekerken o kadar kayıtsız, o kadar farkında olmadan, o kadar dikkatsiziz ki sürekli acı tohumları ekiyoruz. Hasat zamanı geldiğinde de ben sadece tatlı meyve istiyorum, tatlı meyve istiyorum deriz. Mümkün değil. Başıma iyi bir şey geleceğini umarım. Acı tohum ekmiş bile olsam tatlı meyve alacağım. Görünmez bir güç bana yardım edecek. Yüce Tanrı bana yardım edecek. Yüce Tanrı size niye yardım edecek? Neden başkalarına değil de size? Çünkü onu övüyorsunuz. Onu çok övüyorsunuz, o da bu yüzden çok mutlu olacak. Size yardım edecek, başkalarına etmeyecek. Çılgınlık. Kişi bu çılgınlıktan ne kadar erken kurtulursa, doğa kanununun yolunda ilerlemeye ne kadar erken başlarsa, özgürleşme yoluna o kadar çabuk girecektir. Ne ektiysem onu biçeceğim. O yüzden tohumları ekerken çok dikkatli olmalıyım. Yoksa kişi cehalet içinde yüzmeye devam eder. Sürekli kendisini aldatır, kendisini kandırır, ızdırap içinde yuvarlanır durur. Bu yolla mutsuzluğundan kurtulamaz. Doğa kanunu doğa kanunudur. Evrenseldir. Herkese uygulanabilir. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Davranışınız neyse sonucu da o olur. Ne çeşit bir davranışsa o çeşit bir sonucu olacaktır. Bu da zamanından bir olay. Bir gün çok genç bir adam ağlaya ağlaya gelmiş. Hey, ne oldu? Adam ağlamaya devam ediyormuş. Ne oldu? Dün babam öldü efendim. Öldüyse öldü. Ağlamakla onu geri getiremezsin. Ağlamanın yararı yok. Niye ağlıyorsun? Oo efendim, size özel bir ricada bulunmak için geldim. Nasıl özel bir rica? Lütfen efendim, ölen babam için bir şeyler yapın. Ölmüş baban için ne yapabilirim ki? Yapabilirsiniz efendim. Siz çok güçlü, çok büyük bir insansınız. Bakın, bu sıradan rahipler belli ritüeller yapıyorlar. Ve onlar bu ritüelleri yapınca İnsan cennete giriş vizesi alıyor. Ve siz efendim, eğer siz de babam için bir ritüel yaparsanız, babam sadece cennete giriş vizesi değil, kalıcı oturum da alacak. Lütfen efendim, babam için bir şeyler yapın. Çılgın adam. Bu da tartışmanın işe yaramayacağını biliyordu. Şu aşamada genç adam çok duygusaldı. Buda'nın kendine özgü bir açıklama yolu vardı. Şöyle dedi. Pekala, git. Çarşıya git. 2 tane toprak testi al. Genç adam çok mutlu olmuş. Bu da şimdi babam için bir ritüel yapacak. 2 tane testi satın almış. Birini yağla doldur. Diğerini taşla doldur, çakıl taşıyla. Yapmış. Şimdi ağızlarını kapa ve iyice mühürle. Yapmış. Şimdi ikisini de şu yakındaki gölün içine yerleştir. Adam onları yerleştirmiş. Ağırlıklarıyla ikisi de dibe batmış. Kalın ve sağlam bir sopa getir. Vur onlara. Kır, aç onları. Genç adam testileri kırarak açmış. Çok mutluymuş. Bu da babam için harika bir ritüel yapıyor. Hindistan çok geniş bir ülke. Çok eski bir ülke. Farklılıkların aşırı uçların ülkesi. Buda gibi tamamen aydınlanmış insanları da bulabilirsiniz. Böyle kör, batıl inançlara, dogmalara inanan cahil insanları da. Şimdi inanışa göre bir anne ya da baba öldüğünde oğul onu alır, cenaze yerine götürür ve yakar. Cesedin yarısı yandığında kalın bir sopa alır ve kafatasına vurup kırar. İnanca göre kafatası kırılırsa cennetin kapısı da kırılır. Ve böylece ölen kişi cennete girer. Şimdi babam öldüğüne ve dün yakıldığına göre bu da bana bu testileri sembolik olarak kırdırıyor. Buda'nın dediğini yapmış. İçi yağ dolu testi kırıldığında yağ dışarı çıkmış ve gölün yüzeyinde yayılmaya başlamış. İçinde taş bulunansa dipte kalmış. Şimdi demiş Buda, benden bu kadar. Şimdi çağır bütün o rahiplerini, buraya gelip dua etsinler. O çakıl taşları, çakıl taşları, gelin yüzeye çıkın, gelin yüzeye çıkın. O yağ, dibe bat, dibe bat, dibe bat. Göreyim bakayım olacak mı? Nasıl efendim? Şaka yapmaya başladınız. Mümkün mü? Mümkün değil efendim. Bu doğa kanununa aykırı. Çakıl taşı sudan ağırdır. Dipte kalmaya mahkumdur. Yüzemez efendim. Ve yağ da sudan hafiftir. Yüzeyde kalacaktır. Dibe batamaz. Genç adam, doğa kanunu hakkında ne çok şey biliyorsun. Ama bu kanunun herkes için geçerli olduğunu anlamak istemiyorsun. Eğer baban çakıl taşı gibi ağır eylemlerde bulunduysa dibe batmaya mahkumdur. Kim onu yukarı çıkarabilir? Eğer yağ gibi hafif eylemlerde bulunduysa da mutlaka suyun üzerinde kalacaktır. Kim onu bacaklarından tutup aşağı çekebilir? Sorunu anlamaya çalışmıyoruz. Hep birilerine bağlı olmaya çalışıyoruz. Görünmez bir güç benim için bir şey yapacak. Görünmez bir güç benim için bir şey yapacak. Ama biz kendi davranış kalıbımızı, eylemlerimizi değiştirmek için hiçbir şey yapmıyoruz. İşte bu yüzden insan mutsuzluk içinde savrulur, mutsuzluk mutsuzluğu, mutsuzluk mutsuzluğu kovalar. Kişi bu doğa kanununu ne kadar erken anlar ve hayatını bu kanuna uygun bir şekilde ne kadar erken yaşamaya başlarsa, cehaletinden, mutsuzluktan o kadar çabuk kurtulmaya ve iyi bir hayat yaşamaya başlar. Bir kere davranışlarımda dikkatli olmalıyım dediniz mi? Şu soru akla gelir. Davranış nedir? Davranışlar nasıl meyve verir? Üç çeşit davranış vardır. Fiziksel davranış, sözel davranış ve zihinsel davranış. Genelde fiziksel davranışın çok önemli olduğu, sözel davranışın daha az önemli olduğu, zihinsel davranışınsa pek bir önemi olmadığına ilişkin genel bir kanı, yaygın bir anlayış vardır. Ama kişi gerçeği kendi içinde gözlemlemeye başladığında, tıpkı aydınlanmış kişinin yaptığı gibi, en önemlisinin fiziksel ya da sözel değil, zihinsel eylem olduğu çok açık olur. Sözel ve fiziksel eylemlerin kendilerine özgü etkileri vardır. Ancak en önemlisi zihinsel eylemdir. Her şey önce zihinde başlar. Sonra gittikçe güçlenir, güçlenir, güçlenir ve bu zihinsel davranış sözel davranışa dönüşür. Sonra giderek daha da güçlenir, güçlenir ve fiziksel davranışa dönüşür. Sözel ve fiziksel eylemler zihinsel eylemlerin yansımasından başka bir şey değildir. Sadece zihinsel eylemin şiddetinin bir ölçütüdürler. En önemlisi zihinsel eylemdir. Örneğin, kırgın olduğum birini görüyorum. Onu görür görmez zihnim çalışmaya başlıyor. Öfke dolu, öfke. Kötü davranış başlamış oluyor. Gittikçe güçleniyor, güçleniyor, güçleniyor ve kendisini sözel eylem olarak gösteriyor. Ona bağırıyorum, hakaret ediyorum. Kötü sözel eylem sonuç. Sonra gittikçe daha da güçleniyor, güçleniyor, güçleniyor ve kendisini kötü bir fiziksel davranış olarak gösteriyor. Bir tokat atıyorum, silahım varsa vurup öldürüyorum onu. Kötü bir fiziksel davranış. Bu kötü sözel ya da fiziksel eylemler nedir? Zihinsel eylemin yalnızca bir yansıması. Sadece kötü zihinsel eylemimin şiddetinin bir ölçütü. Kötü davranışlarda olduğu gibi, iyi davranışlarda da bu böyledir. Birisini çok zavallı, mutsuz bir halde buluyorum. Zihnim çalışmaya başlıyor. Şefkat, şefkat. Bu duygular güçlendiğinde bu zihinsel davranış kendisini sözel davranış olarak gösteriyor. Bir iki sözcük konuşuyorum. Sevecen, sevgi dolu, şefkatli sözcükler. Bu iyi sözel davranışım gittikçe daha da güçleniyor, daha da güçleniyor, güçleniyor ve kendisini bir fiziksel eylem olarak gösteriyor. Bu kişiye fiziksel olarak yardım ediyorum, ona bir şey veriyorum. İşte iyi bir fiziksel davranış. İyi ya da kötü, bütün sözel ya da fiziksel davranışlar zihinsel eylemlerin yansımalarıdır. İşte aydınlanmış kişinin farkına vardığı buydu. Aydınlanmış kişinin aydınlanması buydu. En önemlisi zihin. Her şey zihinde başlar. Her şey zihinde başlar. Her şeyin başı zihin. Bu da kendi deneyimini şöyle söze döker.
Manopubangma dhamma manosetta manomaya manomaya.
Manopubangma dhamma. Zihin her şeyin başı. Manosetta. Bu yüzden zihin en önemli. Zihin en önemlisi. Manomaya. Hayatınız boyunca deneyimledikleriniz zihninizin ürününden başka bir şey değil. Manomaya. Manomaya.
Manasacce padutene bhasati va karoti va.
Eğer kötü bir zihinsel temelle, yani kirlenmiş bir zihinle, kirli bir zihinle herhangi bir sözel ya da fiziksel eylemde bulunursanız, o zaman
tattunan dukkaman veti çakkan vevetu padan.
Mutsuzluk sizi izlemeye devam edecek. İzlemeye devam edecek. Tıpkı bir at arabasının tekerleğinin atı takip etmesi gibi. Arabayı çeken hayvan nereye giderse, araba nereye giderse, tekerlek de sürekli onları izler, onları izler. Temel yanlış olduğu için mutsuzluk sizi izlemeye devam eder. Yine aynı şekilde
Manasacce passannene bhasati va karoti va.
Eğer iyi bir zihinsel temelle, yani saf bir zihinle, iyi bir zihinle herhangi bir sözel ya da fiziksel eylemde bulunursanız, o zaman
tattunan sukkaman veti chayavayan payini.
Mutluluk sizi izleyecek. Kendi gölgeniz gibi sürekli sizi takip edecek. Nereye giderseniz gölgeniz oradadır. Nereye giderseniz gölgeniz de orada. Bu doğanın kanunu. Zihinsel temel en önemlisi. Zihinsel seviyede sizi ilk olarak davranışa yönlendiren bu temeldir. Sonra sözel seviye ve fiziksel seviye gelir. Elde ettiğiniz sonuç, elde ettiğiniz meyve sözel ya da fiziksel eylemlerin değil, zihinsel eyleminizin ve niyetinizin bir meyvesidir. Bir örnek. Aramızın bozuk olduğu birini görüyorum. Öfke üretiyorum. Sonra bağırıyorum, küfür ediyorum, hakaret ediyorum. Seni köpek, seni domuz. Sizin dilinizde nasıl küfrediliyor bilmiyorum. Ama Hintçe'de biz seni köpek, seni domuz, seni eşek deriz. İşte böyle seni domuz, seni köpek diye hakaret ediyorum. Bir örnek. Bir başka örnek. Çamurda oynayan ve üstü başı toprak içinde gelen torunumu görüyorum. Seni domuz, seni köpek diyorum. Aynı sözcükler. Sözel seviyede aynı sözcükleri kullandım. Aynı eylem. Ama zihnimin bakış açısından niyet tamamen farklı. Aynı sözcükleri düşmanım için kullanıyorken tamamen kötü niyet doluydu. Aynı sözleri torunum için kullanıyorken tamamen iyi niyet doluydu. Doğa ardındaki bu niyetle ilgilenir. Sözel eylemle değil. elde edeceğiniz sonuç, alacağınız meyve, zihninizin bu niyetine göre olacaktır. Sözel ya da fiziksel eyleme göre değil. Bir başka örnek, çok zengin biri, çok para ve mücevherle ormanlık bir yerde yalnız yürüyor. Bir eşkıya, bir hırsız karşı taraftan geliyor. Eşkıya adamın zengin olduğunu anlıyor ve parasını almak istiyor. Zengin adam vermek istemiyor. Hayır diyor. Eşkıya da öfkeyle bıçağını alıyor ve adamın karnına saplıyor. Bunun sonucunda adam ölüyor. Bir örnek. Bir başka olay. Biri çok ağrılı bir tür ülser hastalığına yakalanmış. Farklı tedaviler uygulanıyor ama hiçbiri onu iyileştiremiyor. Sonunda bir cerrah diyor ki, eğer seni ameliyat eder ve bu ülseri çıkarırsam belki iyileşirsin. Pekala, yapın. Hasta ameliyat masasına yatırılıyor. Cerrah bıçağı alıyor ve adamın karnını kesiyor. Ve o sırada hasta ölüyor. Doktor ve eşkıya fiziksel seviyede aynı davranışı yaptılar. İkisi de bıçaklarını aldı, bir başkasının karnına sapladı. Bunun sonucunda o kişi öldü. Şimdi doğa, yüce Tanrı her ikisine de aynı sonucu mu verecek? Hayır. Önemli olan zihindeki niyet. Eşkıyanın zihninde tamamen kötü niyet vardı. Doktorun niyeti ise iyiydi. Doğa motivasyonunuzla, zihninizdeki niyetle ilgilenir ve meyvesini de aynen ona göre verir. Zihnin temelinde yatan nedir? Zihnin temelinde yatan daha önemli. Zihindeki niyet herhangi bir sözel ya da fiziksel davranıştan daha önemli. Zihnimiz ve zihnimizdeki niyetle ilgili çok dikkatli olmalıyız. Bunun için zihnin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlamak gerek. Vipassana size yardımcı olacak. Bütün teknik, bütün bu fiziksel yapıyı bölüp ayrıştırmak, parçalara ayırmak, çözümleyip incelemekten ibarettir. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece gözlemleyin, gözlemleyin, gözlemleyin. Doğa bölüp parçalara ayırmaya, ayrıştırmaya, bölüp parçalara ayırmaya, ayrıştırmaya, çözmeye başlayacak. Başlangıçta vücutta çok kaba, katı, güçlü deneyimlerle karşılaşırsınız. Sonra çözülmeye, çözülmeye, çözülmeye başlar. Öyle bir noktaya gelirsiniz ki, çok ince duyumlardan oluşan bir serbest akıştan, çok ince, çok ince bir serbest enerji akımından başka bir şey hissetmezsiniz. Benzer bir şekilde zihin de bölünür, ayrışır, parçalara ayrılır. Tamamen aydınlanmış biri bütün zihinsel ve fiziksel yapıyı sınar. Fiziksel yapıyı bölerek, bölerek, atta kalapa dediğimiz 8 parçanın bileşiminden oluşan ve daha fazla bölünemeyen en küçük atom altı parçacığına ulaşır. Aynı şekilde zihin. Zihinsel içerikleri bölerek, bölerek, bölerek, bölüp parçalara ayırarak 121 tane zihin türü ve zihinsel eşlik adını verdiğimiz 52 tane de zihin içeriği olduğunu gördüğü bir aşamaya ulaşır. Her zihin bir refakat eşliğinde ortaya çıkar. Şu aşamada daha Vipassana'nın anaokuluna yeni başlamışken, zihin ve zihinsel içeriklerin bu 52 ve 121 türünü hatırlamanıza bile gerek yok. Şimdi zihnin başlıca 4 bölümünü ve onların nasıl işlediğini anlayabilirsiniz. Bunları deneyimliyor olacaksınız. Bu sizin için çok yararlı olacak. Zihnin başlıca 4 bölümünden ilkine, o zamanların dilinde Buda'nın kelimeleriyle Vinyana deniyordu. Bu sözcüğe en yakın çeviri bilinç. Zihnin ilk kısmının bilincin işi kavramak. Sahip olduğumuz 6 algı kapısı, gözler, kulaklar, burun, dil, vücut ve zihin, bu 6 algı kapısı 6 ayrı vinyanaya, 6 ayrı bilince sahiptir. Gözün bilinci, kulağın bilinci, burnun bilinci, dilin bilinci, bedenin bilinci ve zihnin bilinci. 6 vinyana. Bir şey bu 6 algı kapısından birine geldiğinde, bir ses örneğin kulak algı kapısıyla temas ettiğinde kulağın bilinci ortaya çıkacaktır. Bir şekil, bir renk, bir ışık gözün algı kapısına geldiğinde gözün bilinci ortaya çıkacaktır. Bir koku burnun algı kapısıyla temas edince burnun bilinci ortaya çıkacaktır. Bir tat dilin algı kapısıyla temasa geçince dilin bilinci ortaya çıkacaktır. Aynı şekilde somut bir şey de bedenle temas ettiğinde bedenin bilinci ortaya çıkacaktır. Bir düşünce, bir duygu zihinle temas ettiğinde zihnin bilinci ortaya çıkacaktır. Bu altı bilincin görevi olan şeyi kavramak, idrak etmektir. Kulağın bilinci. Kulağa bir ses gelir, kulak bilinci oluşur. Bak bir şey oldu. Bunun üzerine hemen zihnin diğer kısmı devreye girer. O zamanların dilinde buna sanya denirdi. En yakın çevirisiyle algı. Onun görevi de tanımak. Kulağa bir ses gelir, ilk kısım kulak algı kapısında bir şey oldu diyecektir. Hepsi bu. İkinci kısım ne olduğunu tanımaya çalışacaktır. Sözcükler. Ne sözcükleri? Hakaret dolu sözler. Ya da övgü dolu sözler. Tanır. Bütün geçmiş deneyimlerin, geçmişin bütün koşullanmalarının, anıların yardımıyla tanır. Ve bu yalnızca tanıma değildir. Bir değerlendirme de yapar. Hakaret dolu sözler. Oo çok kötü. Övgü dolu sözler. Oo harika. İkinci kısım işini bitirir bitirmez, üçüncü kısım çalışmaya başlar. O zamanların dilinde buna vedana denirdi. Yani duyumlar. Vücuttaki duyumları deneyimlemeye başlar. Övgü dolu, harika sözler değerlendirilmesi yapılır. Değerlendirme, bunlar çok güzel sözcükler olduğu için bütün vücutta hoş bir titreşim akışı oluşur. Hakaret dolu sözler değerlendirilmesi yapıldığında ise çok kötüdür ve vücutta hiç hoş olmayan duyumların akımını hissedersiniz. Zihnin bu üçüncü kısmı vücuttaki duyumları deneyimler. Hoş ya da hoş olmayan duyumları. Sonra hemen dördüncü kısım devreye girer. O zamanların diliyle sankara. Onun görevi ise tepki vermektir. Bu sözcüğü unutmayın. Önümüzdeki 6 gün boyunca sürekli bu sözcüğü kullanıyor olacağım. Sankara. Bu gerçekte zihnin motivasyonu, zihnin tepkisidir. Bir eylem yığını gibi bir şeydir. İlk kavrayış bir eylem değildir. Hiçbir meyve vermez. Tanımak bir eylem değildir. Meyve vermez. Hissetmek de eylem değildir. Onun da meyvesi yoktur. Ama sankara, tepki bir eylemdir ve bu meyve verir. Çünkü sürekli tekrar edip durursunuz. Övgü dolu sözler olduğunda hoş duyumlar olur ve zihnin bu kısmı sürekli tekrar eder. İstiyorum, daha fazla istiyorum, daha fazla istiyorum. Defalarca şiddetle arzular, şiddetle arzular, şiddetle arzular bu duyguya sımsıkı tutunur. Sürekli şiddetle arzulamaya, bu duyuma yapışıp sımsıkı tutunmaya, şiddetle arzulamaya, bu duyguya tutunmaya devam eder. Hakaret sözcükleri, hoş olmayan duyumlar. Zihnin bu kısmı şiddetli reddetmeyle, nefretle tepki verir. Bunu istemiyorum, bunu istemiyorum, bundan kurtulmak istiyorum. Şiddetle reddetme, şiddetle itme. Şiddetle reddetme, şiddetli itme. Sürekli, sürekli bir şiddetle reddetme. Sankara, zihinsel eylem olarak sonuç bulan zihnin niyetidir. Ve bu meyve verir. Sankaranız ne kadar derin? Tohum ne kadar güçlü? Sankaranın özelliği ne? İşte bu çeşit meyveler gelecektir. Üç çeşit sankara vardır. Sürekli üç çeşit sankara üretiriz. İyi ya da kötü sankaraları bir kenara bırakın, üç çeşit sankara vardır. Biri suyun üzerine çizilen çizgi gibidir. Çizdiğiniz anda kaybolur. Çizdiğiniz anda kaybolur. İkincisi, kumsalda kuma çizilen çizgi gibidir. Sabah çizersiniz, akşama kadar kaybolur gider. Üçüncüsü, keski ve çekiçle kayaya oyulan çizgi gibidir. Derin bir çizgi, çok derin. Kaybolup gitmesi yıllar alır. Bu üçüncüsü çok tehlikelidir. Ve bu bizim sürekli öfke, öfke, öfke, öfke, nefret, nefret, nefret, tutku, tutku, tutku, korku, korku, korku, endişe, endişe, endişe, kaygı, bunalım duygularını tekrarladığımızda sürekli olarak yaptığımız şeydir. Ve bu kirlilikleri sürekli tekrarlarız, tekrarlarız, sürekli tekrarlarız. Gittikçe daha derine, daha derine, daha derine iner, daha derin sonuçlar yaratırlar. İlk ikisinden çok daha fazla mutsuzluk vereceklerdir. Tekniği uyguladıkça bunu daha iyi anlayacaksınız. Zihnin nasıl işlediğini, zihnin bu dört kısmını, bedenle olan ilişkisini, ikisi arasındaki etkileşimi. Biri diğerini nasıl sürekli etkiliyor? Biri diğerinden nasıl etkileniyor? Ürettiğim bu sankara nasıl gittikçe daha derin, daha derin, daha derin oluyor? Ben daha tetikte, daha dikkatli ve farkında olursam nasıl daha derinlere gitmezler ve mutsuzluğumdan kurtuluyor olurum? Bu gittikçe daha da anlaşılır olacak. Bütün gün sankara üstüne sankara üretip durdunuz. Ne zaman içeride derinlerde bir şey olsa bir duyum ortaya çıkar ve siz tepki verirsiniz. Duyum olur, siz tepki verirsiniz. Siz her an bunu yapıyorsunuz. Gece yatmaya gittiğinizde bütün gün kaç tane sankara ürettiğinizi hatırlamaya çalışın. Sayısız sankara. Hepsini hatırlayamazsınız. Ancak sizde çok derin etki bırakan bir iki tanesini hatırlayabilirsiniz. Aa, bugün şunu yaptım. Hiç yapmamalıydım. Şöyle tepki gösterdim. Öyle tepki vermemeliydim. Yalnızca bir ya da iki tane. Ayın sonunda bu derin sankaraları hatırlamaya çalışın. Her gün bir ya da iki, ayın sonunda 30 ya da 60 değil. Ayın sonunda da yine ancak çok derin etkisi olan bir iki tane. Yılın sonunda da yine ancak o yıl için derin etkisi olan bir iki tane. Aynı şekilde hayatınızın sonunda da hoşunuza gitsin ya da gitmesin çok derin iz bırakan sankara yüzeye çıkacak. Ve ölüm anında, o anda, o andaki zihniniz bu tür sankarayı taşıyor. Bir sonraki zihin bu zihnin bir çocuğudur. Bir sonraki yaşamın ilk zihni bu yaşamın son zihninin bir çocuğudur. Tıpkı baba oğul gibi iyi ya da kötü tüm özellikleri taşıyacaktır. Eğer son zihin taşlarla ve çakıl taşlarıyla doluysa, sonraki zihin yani sonraki yaşamın ilk zihni de taşlarla ve çakıl taşlarıyla doludur. Mutsuzluk, mutsuzluktan başka bir şey değil. Ve eğer bu yaşamın son zihni yağ doluysa, hafifse, o zaman bir sonraki zihin de kendiliğinden yağla dolu olur. Bu son zihnin bir ürünüdür. Son zihin çok önemli. Yani insan nasıl öleceğini, gülümseyerek ölmeyi öğrenmeli. İşte Vipassana'nın size öğrettiği şey bu. Elbette herkes ölür. Bir Vipassana meditasyoncusu da ölecek. Ama biz biliyoruz ki bir parça bile Vipassana'da yetkinleşmiş, hatta belki biraz ilerlemiş biri öldüğünde, bu Vipassana meditasyoncuları öldüğünde, yalnızca bir vaka biraz şüpheliydi. Onun dışında ölen yüzlercesinden biliyoruz ki hiçbiri bilinçsiz ölmedi. Hiçbiri ağlayarak ya da korkuyla ölmedi. Herkes bilinçli ve gülümseyerek öldü. Oo, ölüm geliyor, geliyor. Şu duyumla geliyor, geliyor. Geçti. Ne olmuş? Gözlemliyorsunuz. Niye ağlayasınız ki? Bu aslında bir terfi, aşağılara düşme değil ki. İnsanlar ağlarlar çünkü bunun aşağı derecelere inmek olduğunu düşünürler. Yükselme olduğunda ağlamak yoktur. Daha iyi bir yere gidiyorlardır. Terfi etmişlerdir. Bir Vipassana meditasyoncusu ölürken asla ağlamaz. Ölme sanatını öğrenir. Ölme sanatı ancak yaşama sanatını öğrendiğinizde mükemmel olacaktır. Hayatınız boyunca sürekli ağlayıp ölüm anında gülmek isterseniz imkansız. Öyleyse hayat boyu nasıl gülümseyeceğinizi öğrenmeniz gerek. Yaşama sanatı ölme sanatına dönüşmüş olacak. Yaşama sanatı, şimdi burada öğrendiğiniz şey bu. Dışarıda olan her şey içeride bir duyum yaratır. İlk kısım bir şey olduğunu bilecektir. İkinci kısım buna değerlendirme vermeye başlayacak ve bu değerlendirme hoş ya da hoş olmayan duyum haline dönüşecek. Eğer zihninizi bu hoş ya da hoş olmayan duyumlardan etkilenmemeye, bunlara tepki vermemeye eğitirseniz, o zaman zihninizin davranış kalıbını en derin seviyede değiştiriyor olursunuz. Tepki verseniz bile sankara o kadar derin olmayacaktır. Çünkü onu sürekli olarak tekrar etmeyeceksiniz. Kendinize geleceksiniz. Elbette burada şimdi sadece bir başlangıç yapıldı. Bir saatte çoğunlukla sankara üretip duruyor olacaksınız. Of, her tarafım ağrıyor. Ne biçim meditasyon bu? Çok ağrım var. Ağrı istemiyorum. Tepkinizi tekrarlayıp durursunuz. Eski alışkanlık hala var. Ama şöyle dediğiniz kısa anlar olur. Tamam, göreyim bakayım bu ne kadar sürecek. Eğer tepki vermezsem şiddetli itme sankarası üretmem. Sadece gözlemleyeyim. Bu kısacık anlar yalnızca gözlemliyor olduğunuz harikulade anlar. Başınız suyun üzerinde ve yine tepki vermeye başlıyorsunuz. Başınız suyun içine girmeye başlar ve nereye sürüklendiğinizi bilmezsiniz. Bir süre sonra yeniden başınız suyun üstüne çıkar. Başınızın suyun üzerinde olduğu bu kısa anlar harikulade anlar. Bu kısa anlar birkaç saniyeye ve o birkaç saniyede birkaç dakikaya dönüşecek. Bu şekilde yavaşça gidişatı tersine çevirmeye başlayacaksınız. Zihninizin davranış kalıbını değiştireceksiniz. Mutsuzluğunuzdan kurtulursunuz. Her tepki verdiğinizde ve uzun süreler tepki vermeye devam ettiğiniz her an, kendinizi mutsuzlukta boğulmuş bulacaksınız. Kurtulun bundan. Kurtulun bundan. İşte harikulade bir teknik. Buraya bu tekniği öğrenmeye, uygulamaya geldiniz. Kalan 6 günde harikulade. Elinizden geldiğince teknikte yetkinleşin ve hayatınız boyunca bundan yararlanın. Bunu değerlendirin. Kalan 6 gün sizin için çok değerli. Her an çok değerli. İşte harikulade teknik. İşte yol. İşte yasa. İşte doğa. İşte gerçeklik. Sürekli gözlemleyin. Gözlemleyin. Gözlemlemeye devam edin. Zamanı en iyi şekilde değerlendirin. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirin. Burada size sunulan imkanları en iyi şekilde kullanın. Bu harikulade dhammayı, bu harikulade tekniği mutsuzluğunuzdan sankara üzerine sankara üreten, sankara üzerine sankara üreten cehaletinizden kurtulmak için kullanın. Bu prangadan kurtulun. Özgürleşin. Ve gerçek huzuru, gerçek uyumu, gerçek mutluluğu tadın. Gerçek mutluluğu tadın.
Devet seve mangelen Devet seve mangelen